FM Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün Altın Oluk Dergisi'nin eski sayılarından eskimeyen yazıları aktaracağız. Altın Oluk Dergisi'nin Temmuz 1997 137. sayısı elimizde ve bu sayıdan Ahmet Taş Getiren imzasıyla yer alan bir iç muhasebe anında başlıklı makaleyi aktaracağız ilk olarak. Ulaştığımız güç alanları üzerinde düşünmeliyiz. Her güç alanının üzerimize yüklediği sorumluluğu biliyor muyduk? Kalbin hukukunu, bedenin hukukunu, malın, canın hukukunu, yönetme gücünün hukukunu biliyor muyduk? Her güç alanında İslam'ın bizden beklediklerinin farkında mıydık? İlk basamağın kalp hukukunu bilmek olduğunu, orada gerçek anlamda bir İslam kıvamı oluşturmadan varılacak her durakta ayaklarımızın sürçeceğini düşünmüş müydük? İktidar olmak demenin, orada İslam'ın öngördüğü bir ruh inşa etmek demek olduğunu, bu başarılamıyorsa henüz oraya geliş sürecinin kişisel ve toplumsal planda tamamlanmadığını anlamak gerektiğini biliyor muyduk? Kalplerimiz İslam'ın aradığı kalp mi? Evlerimiz ev mi? Sokaklarımız sokak mı? İş yerlerimiz iş yeri mi? Okullarımız okul mu? Camilerimiz cami mi? Seccadelerimiz seccade mi? İmamlarımız imam mı? Müftülerimiz müftü mü? Hafızlarımız hafız mı? Müezzinlerimiz müezzin mi? İlim adamlarımız ilim adamı mı? Medyamız medya mı? Vakıflarımız vakıf mı? Hayırlarımız hayır mı? Zekatlarımız zekat mı? Namazlarımız namaz mı? Haçlarımız haç mı? Amentülerimiz amentü mü? Kalemlerimiz kalem, kağıtlarımız kağıt mı? Biz İslam'ın bizden beklediği miyiz? Biz küçük iktidar alanlarını İslamlaştırma sınavından başarıyla geçen ve dolayısıyla büyük iktidar alanlarına liyakat kesbeden miyiz? Birbirimizle ilişkilerimizin niteliği üzerinde düşünmeliyiz. Ellerimizi ve gönüllerimizi yoklamalıyız. Hani gönüllerimizi ve ellerimizi Allah ve Resulü buluşturmuş da kardeş yapmıştı bizleri. Ellerimizde ve gönüllerimizde kıskançlığın, hasedin, gıybetin, söz getirip götürmenin, yalanın, hilenin, kardeşini düşmana feda etmenin kiri, günahı var mı? Nerede feda ettik onları? Çıkarımız öyle gerektiğinde mi, yoksa tehlikenin bizim canımızı acıtacağından paniklediğimizde mi? Bir kerecik olsun dua ettik mi? Rabbim, gönlümde kardeşlerime karşı bir eğiklik varsa onu gider diye. Onlar için bir kerecik olsun mağfiret diledik mi? Rabbim, kardeşimin sözünü tesirli kıl, onun sözünü ve yolunu sana ulaştıran söz, sana getiren yol yap diye seslendik mi seherlerde? Gıybet ederken ağzımızda kardeşimizin cesedini çiğnediğimizi hissedip de kendi kendimizden utandığımız, hatta iğrendiğimiz oldu mu bir kez? Rabbin sonsuz rahmetinin sınırlı olduğu zannına kapılıp, yan yolda hizmet edene verilirse bize kalmayacağından endişe mi ettik yoksa farkında olmadan? Nefislerimizi büyütüp grup cemaat nefislerine mi dönüştürdük? Allah için hayır yarışını grup nefisleri için güç yarışına mı çevirdik? İçten içe benim grubum seninkini döver heyecanları mı yaşadık? Birbirimizi aşmak bazen Allah yolunda hizmetin önüne mi geçti? Dünya ne kadar ahiretin önünü kapadı birbirimizle ilişkide? Elde edileceklerin ne kadarını dünyada elde etmek istedik, ne kadarını ahirete bıraktık? Ahirete bırakılan sanki hiç verilmeyecekmiş gibi bir his uyandırdı mı içimizde? Ve peşin olan için birbirimizin cesetlerini çiğnemeyi göze aldık mı? Bir Müslümanın ezilişine hangi saiklerle göz yumduk? Orada yaşadığımız çaresizlik miydi? böyle yapmasaydı başına bunlar gelmezdi gibi ona yönelen suçlamayı paylaşmak mıydı? Yoksa o devreden çıkarılırsa meydan bana kalır gibi bir çıkar mantığı mıydı? Acaba bizler Resulullah etrafında halkalanan insanlar gibi mi bakmıştık birbirimize mahşerde? Allah huzurunda dizilecek ve bütünüyle şeffaf bir yüreği yansıtacak insanlar gibi mi? Yoksa kervan mallarına yetişebilmek için Resulullah'ı minberde tek başına bırakanlar gibi mi? Bir zorlukla karşılaşıldığında Huneyn'de Resulullah etrafında siper olanlar gibi mi hissettik kendimizi? Yoksa darmadağın olanlar gibi mi? Belalar dalga dalga abandığında üzerimize, inancımız mı arttı birbirimize sarılıp, yesimiz mi birbirimizi çiğneyip, birbirini pekiştiren tuğlalar mıydık biz? Yoksa bir gönüller enkası mı? Birbirimizi sevmenin, İman kadar değerli olduğunu söyleyen oldu mu bize kalplerimizin yoğrulduğu yollarda? Allah'ın kardeş olarak nitelemesini ne kadar önemsedik? Kardeş olmanın bedelinin ne olduğuna ne kadar kafa yorduk? Davranışlarımızın Allah için olup olmadığı üzerinde düşünmeliyiz. Niyetlerimizi sorgulamak gerekiyordu her davranışta. Kim için yola çıkmıştık? Hedeflerimizde Allah rızası mı vardı? Dünyevi tutkular mı? Şöhret mi? Kadın mı? Para mı? Mevki makam mı? Resulullah can pazarında cenk edenin niyetini sorguluyor. O nasıl dövüşüyor desinler diye cenk ediyordu. Can pazarına girip de eli boş ölmek var. Hicret edenin hicretini sorguluyor. Bir kadına kavuşmak için yola çıkanın ücreti ulaştığı o kadındır. Davranışlarımız ayrıştırıldığında Allah için olanla olmayan başarının nispetini tayin ediyor belki de. Hani süte su katan adamın kazancı ayrıştırıldığında elinde kalan gibi. Ne kadar süt o kadar kazanç. Şöyle durup baktığımızda hep bürüt hayatlar görüyorsak geride, netlerin yüzdesi günden güne düşmüşse, Allah'a sunulacak pırıl pırıl hayat kesitleri bulmakta zorlanıyorsak, geçmişi taradığımızda iş hacmimiz ne kadar büyümüş olursa olsun, gerçekte kalıcı bir dünya kuramıyoruz demektir. Ahiret yoksulu deyimini bunun için kullanıyor olsa gerek Allah Resulü. Para kazanayım da Allah için harcayayım deyip unuttuk mu salebe gibi. Siyasete başlarkenki duygularımız da sonraki hedeflerimiz ne kadar değişti. Niçin okuduk, neye hizmet ediyoruz? Niyetlerimizin bürütü ve neti ne kadar elhasıl? Tebliğ duygularımızın yeterli olup olmadığı üzerinde düşünmeliyiz. Aslında belki tüm davranışlarımız Allah'ın razı olacağı bir Müslüman olmaya ve insanların öyle bir Müslümanlık sürecine girmelerinin yolunu açmaya yönelik olmalıydı. Sahip olduğumuz her güç bunu sağlamak için olmalıydı. Bir kişinin bizim vasıtamızla İslam'la buluşması bizim için dünyadan ve oradaki her şeyden değerli görülmeliydi. Biz kapıları aşkla, dualarla çalmalıydık. Gönülleri İslam'a açmak için peygamberane bir şekilde çırpınmalıydık. Neredeyse kendini helak edeceksin, insanların Müslüman olmaları için diye hitap edilen bir peygamberin izinde insanlar olarak, insanların önünde cennet bahçeleri açmalıydık. Onları İslam'a götürecek. Yoksa, onlara İslam'dan çok kendimizi mi pazarladık? Kendi yanlışlarımızı, özürlerimizi, öfkelerimizi, insanları İslam'a kazanmaktan çok bize hep biraz gurur payı bırakan yargılamayı mı tercih ettik? Sözümüzün, yüzümüzün bir tebliğ parçası olup olmadığını sorguladık mı bir kerecik? İnsanları bu adam olmaz diye dışladığımız oldu mu? İnsanlara daha çok cenneti mi layık gördük, cehennemi mi? İnsanları daha çok yaşatmayı mı öngördük, öldürmeyi mi? İslam'ın kapısını açtık mı, kapattık mı? Oraya ulaşmayı kolaylaştırdık mı, zorlaştırdık mı? Müjdeledik mi, nefret mi ettirdik? Tebliğin bir kişilik disiplini gerektirdiğini düşündük mü? O disiplinle kuşanmayı dert edindik mi? İnsanların bize bakıp İslam'la ilgili kararlar verdiğini hatırımıza tuttuk mu? Siyaset ve iktidar bizim için hangi bakımdan önemliydi? İnsanların bu vesileyle İslam'la daha kolay buluşmalarını temin için mi, yoksa kudret tutkusuyla mı? İnsanların siyasi kamplaşmalarının İslam'la buluşmalarını da engelleyebileceğinden endişe edip buna sebep olmaktan kaçındık mı? Böyle bir kamplaşmaya karşı tedbirler aldık mı? Tebliğin kolektif bir sorumluluk anlamına da geldiğini, o yüzden tüm Müslümanların genel İslami tebliğ duyarlılığı içinde hareket etmesi gerektiğini düşündük mü? Milyonlarca insanın ortak dili olan "Ben de Müslümanım" ifadesinin kendine özgü bir kişiliği yansıttığını, bu kişiliğin İslam'la gerçek anlamda doyurulması için kırıp dökmeden, kimseyi rencide etmeden neler yapılması gerektiğine kafa yorduk mu? Genci, yaşlıyı, çocuğu, kadını, erkeği, işçiyi, köylüyü, memuru, okumuşu, okumamışı, tüm ülke insanını yanlış bilgilendirmelere karşı nasıl bir bilgiyle donatacağımızı araştırdık mı? Yoğun tartışma ortamlarında geniş kitlelerin yüreğine zikredilmek istenen kuşku bulutlarını dağıtmak için bir çabamız var mı? Tebliğ bizim gündelik hayatımızın neresine tekabül ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ile görevlendirildiğinde tek başınaydı. Mekke'deki kütlevi cahiliye karanlığını taş taş söktü. Ebu Bekirleri, Ömerleri, Alileri, Sümeyyeleri, Nesibeleri taş taş İslam Medine'sinin kutlu bünyesine taşıdı. Mekke'nin bünyesinden güzel insanlar yonttu Allah Resulü ve onların üzerine çağları inşa etti. Gevşemeyin, üzülmeyin, inanıyorsanız mutlaka üstünsünüz ayeti yüreklerde bir inşirahtı, sevinçti, fetihti. Dar bir mağaraya sıkıştırıldıklarında birbirine sokulmuş iki dost, "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" İkliminde güven duydular. Bizim gerçek yıkılışımız yüreklerimizin yıkılışıdır. Orayı kollamak gerekiyor. Orası Allah'a yakınsa, orası Allah'a açıksa, orası Allah sevgisiyle doluysa, orası Allah'a aitse, ötesi için endişeye mahal olmamalı. Çünkü hepimiz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz. Altınoluk Dergisi'nin 1997 Temmuz sayısından "Bir iç muhasebe anında" başlığıyla yer alan ve Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı güzel bir yazıyı sizlerle paylaştık değerli dinleyiciler. Şimdi bir başka yazıyla devam edelim. Yine aynı sayıdan. Profesör Doktor Yaşar Kandemir'in "O Yolun Neresindeyiz?" başlıklı yazısını paylaşalım. Milyarlarca insan bizden önce geldi, yaşadı, gitti. Kimileri gözünü dört açarak çevresine dikkatle bakındı, gördüğü nur kaynağına koştu, ona dört elle sarıldı, hayatını onunla aydınlattı ve ebedi yolculuğa çıkarken o kaynaktan aldığı ışıkla birlikte gitti. Kimi gözlerde çevresindeki nur kaynağını göremedi. dünyanın bomboş ve kapkaranlık bir yer olduğunu düşündü. Karanlıkta yaşadı, giderken de o karanlığı götürdü. Dünyanın gördüğü son nur kaynağı Resul-i Ekrem Efendimiz'di. Kainatın Rabbi ahir zaman ümmetine o nuru gösterdi. Ona koşmalarını, onun getirdiği kitaba sarılmalarını emretti. Sevgili peygamberini kendilerine örnek almalarını, onun izince gitmelerini tavsiye etti. Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar ve Allah'ı çok çok ananlar için Resulullah'ın güzel bir örnek olduğunu söyledi. Gönülleri ayna gibi saf ve berrak olanlar hemen ona koştular. Ellerine sarılıp bizi de kendi yoluna götür dediler. Resulullah'ı tanıyınca hayatın gerçek manasını öğrendiler. Nereden gelip nereye gittiklerinin farkına vardılar. Onu tanımanın bahtiyarlığını yaşadılar. Onu kendilerine tanıtan Allah'a hesapsız şükürler ettiler. Dünya pek çok peygamber, pek çok ümmet gördü ama Resul-i Ekrem'in ashabı gibi peygamberini derin muhabbetle seven, her buyruğuna baş üstüne diyen, dur dediği yerde durup öl dediği yerde ölen, hatta onun yolundaki ölüme düğün, bayrama gider gibi giden iman abideleri görmedi. Söz gelimi Beni İsrail, hiçbir kimseye verilmemiş nimetlere mazhar olmuşlardı. Peygamberleri onları mukaddes topraklara girmek üzere savaşa davet ettiği zaman, "Ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız." diyerek peygamberlerini yapayalnız bırakmışlardı. Halbuki Resul-i Ekrem Bedir gazvesine giderken, ashab-ı kiramın görüşlerini almak istediği zaman, Ensar-ı kiram dediğimiz Medineli Müslümanlar adına söz alan Sa'd İbni Muaz ayağa kalkarak şöyle demişti. Biz sana iman ettik, seni tasdik ettik. Bize getirdiğin dinin hak olduğunu bütün varlığımızla kabul ettik. Seni dinleyip itaat etmek üzere sana söz verdik. Ya Resulallah, nasıl uygun görürsen öyle yap. Biz seninle birlikteyiz. Seni hak dinle ve Kur'an-ı Kerim'le gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bize denizi gösterip dalsan, biz de seninle birlikte dalarız. Ashab-ı kiramın Resulullah'a itaatinin ve derin muhabbetinin örnekleri saymakla bitmez. Ebu Esma Eşşami, Resul-i Ekrem'in yanına elçi olarak gelmişti. İslam'ın ana konularını, kendilerini temsilen geldiği kabilesine iletmesi gereken bazı esasları öğrendikten sonra Resul-i Kibriya'nın mübarek elini tutarak ona biat etti. Peygamber elini tutmanın derin hazıyla sarsılan Ebu Esma, o mübarek elin bereketini ve sıcaklığını her zaman hissetmek düşüncesiyle olmalı ki, o günden sonra kimseyle tokalaşmayacağına dair kendine söz verdi ve ölene kadar bir daha kimsenin eline dokunmadı. Rüyasında ezanın sözleri kendisine bildirildiği için Sahibül Ezan diye meşhur olan Abdullah İbni Zeyd Hazretleri, Resulullah'tan ayrı kalmaya dayanamayan sahabilerden biriydi. Birçok sahabi gibi o da Resul-i Muhterem Efendimizin ahirette yüce makamlara erişeceğini, bu sebeple onu bir daha göremeyeceğini düşünerek tedirgin oluyordu. Allah'a ve Resulüne itaat edenlerin, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyi kimselerle beraber olacağını müjdeleyen ayet nazil olunca pek sevindi. İşte bu aşık sahabi, Peygamberi Zişan Efendimizin vefat ettiğini duyunca öyle bir üzüntüye kapıldı ki, "Allah'ım, gözlerimin nurunu al da Resulullah'tan sonra kimseyi görmeyeyim," diye dua etti. Rivayet edildiğine göre Allah Teala onun duasını kabul etti ve gözleri görmez oldu. Resulullah'ın vefatından sonra gözlerini kaybeden bir başka sahabinin bu konudaki hissiyatı da Abdullah İbni Zeyd'inkinden farksızdı. Kör olduğu için dostları onu teselliye gelmişlerdi. Halbuki onun gözlerini yitirmekten dolayı bir derdi tasası yoktu. Kendisini teselliye gelenleri o şöyle teselli etti. Ben o gözleri Resulullah'a bakmak için istiyordum. Onun vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanlarının gözüne sahip olsam ne çıkar? Ashab-ı kiram Allah'ın Resulüne işte böylesine aşık, onun yoluna böylesine bağlıydı. Onun Resulullah olduğundan şüpheleri yoktu. Şüphe etmedikleri bir şey daha vardı. Bir adam Resulullah'a gerçekten inanıyorsa, onun dediği gibi olmak, onun emrettiğini yapmak, bütün varlığıyla ona bağlanmak zorundaydı. Onlar da işte böyle yaptılar. Tarihin bir benzerini görmediği bağlılık örnekleri verdiler. Şu yiyecek, bu içecek haramdır demişse ona el sürmediler. Şu iş sevaptır, bu hareket Allah'ın rızasına uygundur buyurmuşlarsa, o sevabı kazanmak ve Allah'ın rızasını elde etmek için ellerinden geleni yaptılar. Peygamberin istediği, beğendiği adam olmak için canlarını ve mallarını ortaya koydular. Ashab-ı kiramın seçkin bir nesil olduğunda şüphe yok. Acaba onlar seçkin birer insan oldukları için mi Resulullah'a böylesine bağlandılar? Yoksa Resulullah'a böylesine bağlandıkları için mi seçkin birer insan oldular? Sahabi efendilerimiz Resulullah'ı tanımadan önce kızlarını diri diri toprağa gömen kimselerdi. Lakin merhameti, şefkati Nebi-i Muhterem'den öğrendikten sonra merhamet ve şefkat abidesi oldular. Cahiliye devrinde birbirinin elindeki mala, paraya, pula göz dikip yağmacılık, çapulculuk yapan bu insanlar, hakkı olmayan bir malı elde etmenin haram olduğunu öğrendikleri günden itibaren başkasının malına el sürmediler. Kul hakkı yemekten şiddetle kaçındılar. En küçük bir anlaşmazlıkta kılıçlarına el atan, ihtilaflarını bilek gücüyle halleden o katı, kaba, anlayışsız ve müsamahasız adamlar, bütün hareketlerini örnek aldıkları Resul-i Zişan'ın hataları bağışladığını görünce, affetmenin derin hazzını tattılar. Kadınları ve köleleri adam yerine koymayan, fakirlerle ve yoksullarla bir arada oturmayı itibar kırıcı bir hareket sayan o kendini beğenmiş kimseler, Peygamber aleyhisselamın zayıf ve güçsüzlere sahip çıktığını görünce geçmişe bir sünger çektiler, artık kadını, köleyi, fakiri kendilerinden farklı görmediler, asırlardan beri süregelen o zalim anlayışı terk ettiler. Kısacası onlar İslam'la, Kur'an'la, sünnetle yeniden dirildiler. İşte bu sebeple Allah Teala onları övdü. İnsanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet olduklarını söyledi. Hudeybiye'deki ağacın altında ölünceye kadar Resulullah'tan ayrılmayacaklarına ve onu savunacaklarına dair biat eden o müminlerden razı olduğunu belirtti. Ey peygamber, sana ve sana uyan müminlere Allah yeter diyerek onların Allah katındaki üstün değerini gösterdi. İşte ashab-ı kiramı Allah katında böylesine değerli kılan Resulullah'a bağlılıklarıydı. Onu kendilerine örnek alıp her işte ona benzemeye çalışmalarıydı. Acaba Resulullah'a sarılmayı, ona itaat etmeyi, her buyurduğunu yapmayı ve onu kendine örnek almayı emreden ayetler sadece sahabilere mi hitap etmektedir? Bu ayetler sadece onlar için mi inmiştir? Elbette hayır. Bugüne kadar böyle bir iddiada bulunan çıkmamıştır. Peygamberler Sultanı bize, hepimize, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara örnektir. Herkes ona sarılmak, yolunca gitmek, dediğini tutmak zorundadır. Allah'ın rızasını kazanmak buna bağlıdır. İyi bir mümin olmanın yolu budur. Kardeşlerim, derlenip toparlanmanın, bulunduğu yeri bilmenin, varılması gereken hedefe ne kadar yakın veya uzak olduğunu görmenin zamanı çoktan gelmiştir. Hatta geçmektedir. Efendimizin buyurduğu gibi hepimiz birer ahiret yolcusuyuz. Altında gölgelenmekte olduğumuz ağacı bir müddet sonra terk edip gideceğiz. Biz bu dünya gurbetine bir tek şey için, Allah'ın rızasını kazanmak için geldik. Bunun da bir tek yolu bulunduğunu, o yolun Resulullah'a uymak, onun izinde yürümek, onu kendimize örnek almak olduğunu öğrendik. Madem ki gün hesap günüdür, öyleyse kendimize sormalıyız. Ben peygamberimi ne kadar biliyorum? Ona ne kadar bağlıyım? Onun yolunu, sünnetini ne kadar izliyorum? Kendimize şöyle de sorabiliriz. Acaba ben Hanzala İbni Rebi gibi kendimi hesaba çekebiliyor muyum? Hani Resulullah'ın vahiy katiplerinden olan bu zat, Peygamber aleyhisselama Hanzala münafık oldu demişti. Sonra da maksadını açıklayarak, ''Ya Resulallah, senin huzurunda bulunduğumuz zaman bize cennetten, cehennemden bahsediyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Huzurundan ayrılıp evimize veya işimizin başına gelince öğütlerinin çoğunu unutuyoruz.'' diye dert yanmıştı. Peygamberi Zişan Efendimiz de onu teselli ederek, ''Şayet o hal devam etseydi, melekler sizinle musafaha edip tokalaşır mıydı?'' buyurmuş. Sonra da bir saat ibadetle, bir saat dünya işiyle meşgul olmayı tavsiye etmişti. Acaba biz bu ölçüye ne kadar uyabiliyoruz? Dünya bizi kolları arasına aldığı, Allah'ı ve ahireti unutturmaya çalıştığı zaman ona ne kadar direnebiliyoruz? Bu peygamber ölçüsüne uymadığımızı fark edince, telafi etmek için ne yapıyoruz? Biz sadece kendimizden değil, aile fertlerimizden de sorumluyuz. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ayeti omuzlarımıza bu yükü yüklemektedir. Peygamber aleyhisselamın önemini, hayatımızdaki yerini aile fertlerimize ne kadar öğretebiliyoruz? Peygamber sevgisini, peygamber hasretini çocuklarımıza ne ölçüde duyurabiliyoruz? Asr-ı Saadet'in bahtiyar çocuklarından olan Cabir İbni Semüre bir gün Resulullah'la birlikte namaz kıldığını, namazdan sonra yolda onu çocukların karşıladığını, onun da birer birer bütün çocukların yanaklarını okşadığını, sıra kendisine gelince kendisinin de yanağını okşadığını söylüyor ve güzel koku satan kimsenin sepetinden çıkmış gibi hoş kokan o mübarek elinin kokusunu unutamadığını anlatıyor. Cabir İbni Semüre'nin olduğu kadar çocuklarımızın da peygamberi olan o en büyük insanı yavrularımıza ne kadar anlatıyor, o eşsiz güzeli ne ölçüde sevdirebiliyoruz. Peygamber devrinden hoş kokular getiren bu veya benzeri bir olayı duydukları zaman, yavrularımızın o körpecik gönüllerinde Resulullah sevgisini tomurcuklandırmayı başarabiliyor muyuz? Bu yönde bir çabamız var mı? Kainatın efendisi Kuba'ya gittiği zaman, aralarında bir süt akrabalığı bulunan Ümmü Süleym'in evinde kaylule yapar, öğle uykusuna yatardı. Ümmü Süleym bir gün Resulullah'ın mübarek terinin yüzünde tomurcuklandığını veya meşin şiltenin üzerine aktığını görünce o güzelim çiğ tanelerinin uçup gitmesine gönlü razı olmadı. Hemen koku şişesini getirerek dünyanın o en değerli incilerinin toplamaya başladı. Peygamber aleyhisselam uyanıp da Ümmü Süleym'e ne yaptığını sorunca, ''Bu senin terindir. Onu kokumuza katıyoruz. O kokuların en güzelidir. Veya çocuklarımız için onun bereketini umuyoruz.'' dedi. Asr-ı Saadet'ten gül kokuları getiren böyle bir olayı işittikleri zaman, sevgili kızlarımızın, eşlerimizin, ah Ümmü Süleym'in yerinde ben olsaydım diye peygamber özlemi duymalarını sağlayacak bir çabamız, gayretimiz var mı? Onların gönlündeki peygamber sevgisini yeterince besleyebiliyor muyuz? Ashab-ı kiram efendilerimiz, Resulullah'a bağlanma, onu örnek alma, kısacası İslam'ı yaşama hususunda bizim rehberlerimizdir. Onların bu konulardaki tavırlarına bakarak, Peygamber Efendimiz'e olan imanımızı, itaat ve bağlılığımızı, sevgi ve hayranlığımızı yeniden gözden geçirmek, noksanlarımızı telafi etmek, gönlümüzü onunla diriltmek mecburiyetindeyiz. O kutlu neslin Resulü Zişan'ı gözleri gibi sevdiklerini söylemek onlara haksızlık olur. Onlar, yukarıda örneklerini gördüğümüz üzere gözlerini bile Resulullah'ı görmeye vesile olduğu için sevmişler. Onu görmedikten sonra gözün hiçbir değeri olmadığını düşünmüşlerdir. Sevgi ve bağlılığın bu derecesi, benim gibilerin anlamakta güçlük çekeceği pek üstün bir muhabbet zirvesidir. Ama o bir hedeftir. Önemli olan o hedefe yönelmek, karınca misali de olsa o yöne doğru ilerlemektir. Bu zevkli yolculuk esnasında bir gerçeği hiç unutmamak, hep hatırda tutmak gerekmektedir. Bugünkü dağınıklığımız, kopukluğumuz, zayıflığımız, perişanlığımız, Allah'ın Resulüne yeterince bağlanamadığımızdan, onun izinde yürüyemediğimizdendir. Allah'a ve Resulullah'a giden bu seyahatte, nefesimiz kesildiğinde veya adımlarımız yavaşladığında durup kendimize sormalıyız. Ben o yolun neresindeyim? Evet, Profesör Doktor Yaşar Kandemir'in kaleme aldığı çok güzel bir yazıyı sizlerle paylaştık. O yolun neresindeyiz diye soracağımız ve aynı başlığı taşıyan bu güzel yazıyla birlikte programımızı da noktalıyoruz. Bugünkü yazıları Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 1997 137. sayısından aktardık. Hoşça kalın.